Item 16 S.S. Barış Behrivan, Barış Terkoğlu. Sayfa 152. 27. Bölüm. Soydu'nun yargıladığı süreç. Başkalarının cehennemi bize cennet görünür. Başkalarının günahları bize uzak. Oysa insan kendi iradesinin eylemlerinin mahkumudur. Bu kitapta birkaç kez değindik. Bakan Soylu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'na karşı çıkışları hiç bitmedi. O saldırıların merkezinde bir de dernek vardı. DIDER, Din Adamları Yardımlaşma Derneği. Soylu İBB'yi hedef alırken bir dernek var ve APO'nun talimatıyla kurulmuş bir dernek. Buradan referansla İBB'ye bazı kişilerin girdiklerini gördük diyordu. İçişleri Bakanı'nın bu iddiasına kaynak DIDER hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazdığı 335 sayfalık iddianameydi. İddianamede 23 dernek üyesi PKK bağlantısıyla suçlanıyor. Savcılık DIDER'i din istismarı ile itham ediyor. 1980'li yıllarda bütün dünya toplumlarında olduğu gibi Türkiye'de de dindarlaşma ve muhafazakarlık artmıştır. Hal böyle olunca PKK da toplumsal tabanını kaybetmemek için dini istismar çalışmalarını arttırmıştır. Peki Soylu'nun peşinde olduğu bu dernek nasıl kuruldu? İddianame yanıt veriyor. 2013 yılında terörist başı Abdullah Öcalan kendisini ziyarete gelen BDP heyeti aracılığıyla vermiş olduğu mesajda Diyarbakır'da Demokratik İslam Kongresi çağrısı yapmış, çare elbette resmi Diyanet İslam'ı değildir diyerek alternatif bir dini yapılanma çağrısında bulunmuş. Merkezi İstanbul ilinde bulunan DIDER tarafından karşılık bulmuş, özellikle de dernek içerisinde faaliyet gösteren ve ML olarak adlandırılan gayri resmi din adamları aracılığıyla örgüt tarafından yapılan açıklamalar hayata geçirilmeye başlanmıştır. Sanırız anlaşıldı. Öcalan'ın 2013 mesajı DIDER için çıkış noktası sayılıyor, Soylu da buna referans veriyor. Peki Öcalan'ın mesajı nereden biliniyor? Elbette ki İmralı tutanaklarından. Bilindiği gibi Öcalan ile Erdoğan'ın görevlendirdiği devlet yetkililer arasında bir müzakere süreci yürütülmüştü. Kurulan masaya aracılık etmek üzere BDP-HDP'liler de oturtulmuştu. BDP-HDP'li vekiller kendilerine devletin sağladığı imkanlarla İmralı-Kandil Başbakanlık Ofisi arasında mekik dokuyorlardı. İşte bu görüşmeler tutanaklara dönüştürüldü, ardından çeşitli yayın evleri tarafından basıldı. Bu tutanaklarda Soylu'nun ve savcılığın sözüne ettiği Demokratik İslam Kongresi meselesi de yer alıyordu. 9 Kasım 2013 tarihli notlara göre İmralı'da o gün milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken vardı. Tutanaklarda devlet görevlileri ise yetkili diyerek anılmıştı. Buldan, başkanım daha önceki görüşmemizde önerdiğiniz Demokratik İslam Konferansı ile ilgili çalışmalar ve tartışmalar var. DTK'daki arkadaşlar isimle ilgili bazı önerilerin geliştiğini söylediler. Demokratik İslam Konferansı yerine Kürt İslam Konferansı olabilir mi dediler. Bir de içeriğine ilişkin biraz daha bilgi istediler. Öcalan, hayır, isim doğrudur. Demokratik olması önemlidir. İslam ne iktidarlaşmalı ne de etnikleştirilmeli. Dipnot: Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa, İmralı Notları, Mezopotamya Yayın Evi 2015. Gerçekten de Öcalan çeşitli mektuplarla süreci yönetiyordu. Mektuplar devlet yetkilileri tarafından okunduktan sonra BDP-HDP'lilere veriliyordu. Onların getirdiği mektuplar da okunarak Öcalan'a ulaştırılıyordu. Bahsedilen daha önceki görüşme 14 Ekim 2013 tarihli. Orada bu detay şöyle yer alıyor. Öcalan yetkiliye dönerek, ben Kandil'e tekrar mektup gönderebilir miyim? Kandil'in mektubu bana geldi mi? Buldan, başkanım 3 ayrı mektup geldi size, verilmedi mi? Öcalan, mektup verilmedi, haberim yok, o nedenle bir şey diyemiyorum. Yetkili mektup geldi fakat dün Osman'ın yani Öcalan'ın mektubunu verdik. Toplantı uzun sürdüğü için diğerlerini veremedik.
Buldan mektupları 15 gün önce gönderdik. Başkana ulaşması gerekiyordu. Toplantıdan önce okusun diye özellikle erken gönderdik.
Yetkili çantadan mektupları çıkardı. Teyit edelim dedi. PKK'nın, KCK'nın ve Pejak Meclisi'nin mektupları.
Tutanaklarda Öcalan'ın devlet yetkililerinin gözü önünde ve devlet yetkililerinin aracılığıyla Demokratik İslam Kongresi'nin bütün ayrıntılarını tasarladığı görülüyor. Erdoğan'ın görevlendirdiği yetkililerin katkısının nedeni ise Demokratik İslam Kongresi'nin bir çözüm süreci örgütlenmesi olması. Daha da ilginci iddianamede çare elbette Diyanet İslam'ı değildir diye geçen çağrı, Öcalan'ın yazdığı devlet yetkililerinin okuyup onayladığı mektuplardan biriydi. 26 Nisan 2014 tarihli tutanaktan aktaralım.
Buldan, Demokratik İslam Kongresi çağrı metni ve program taslağını getirdik. Teslim edildi, aldı bir göz attı.
Öcalan, Demokratik İslam Kongresi'ne ilişkin 6 sayfalık bir mektup yazdım. Daha sonra size iletecekler.
Bu kadar da olmaz diyeceksiniz belki ama o çağrı da tutanaklarda var. Öcalan'ın mümin kardeşlerim diye seslendiği mesajdaki ifadeler şu şekilde.
Çağrı elbette resmi Diyanet İslam'ı değildir. Resmi Diyanet İslam'ı iyiliş edilmiş İslam olup gayri resmi, aslında hepsi dolaylı resmi iktidarcı İslam'dır. İslam'dan daha anlamsız, zıttına hizmet eden bir İslam karikatürüdür.
MİT krizinden İBB soruşturmasına. Tutanaklara göre kongreye katılacaklar, kongrenin ismi hatta tarihi bile İmralı'da görüşüldü. Devlet yetkililerinin gözü önünde onların onayladığı mektuplarla mesajları taşındı. Bu sayede Kürt İslamcılığı çözüm sürecinin içine girdi. Basit bir basın taramasıyla DİAİDER'in çözüm süreci açıklamaları, çalışmaları da rahatça bulunabiliyor. Tam da aynı dönem hükümet tarafından MLE'lerin maaşa bağlanması gündeme getirildi. Öcalan'ın 2013 Nevruz'unda yaptığı İslam bayrağı altında toplanma çağrısı da bu süreci tamamladı.
Garip ama gerçek. Yıllar sonra İBB yönetimi o derneğin üyesi bazı imamları gassal yani ölü yıkayıcı olarak çalıştırdığı için terörle suçlanıyordu. Oysa soylunun üyesi olduğu hükümet o derneğin yaratılmasının canlı tanığı hatta aracısıydı.
Yıllar önce çözüm süreci FETÖ'cü savcılar tarafından yargılanmak istemişti. Hakan Fidan ifadeye çağrılmış, Türkiye MİT kriziyle tanışmıştı. Hedef İmamoğlu olsa da soylunun çıkışı 2012'de yargılanamayan o sürecin fiilen yargı önüne çıkması, sorumluların suçlanması anlamına geliyor. Yani İBB'yi soruşturan İçişleri Bakanlığı müfettişleri meseleyi derinleştirirse kafaları bayağı karışacak. Haliyle aslında Soylu'nun belki de MHP desteğiyle AKP'nin çözüm sürecini yargılamasını görüyoruz. Dikkat ediyor musunuz? Soylu çözüm sürecinin aktif aktörleriyle çalışmayı pek sevmiyor. Lakin en azından şimdilik çözüm sürecinin aktörleri İBB gibi soruşturulmuyor.
Molière'in dediği gibi herkesin içinde rezalet çıkarırsan suç olur ama gizlice işlenen günah günah olmaz. Yeter ki suçunuzun günahınızın kalın bir örtüsü olsun.
28. bölüm. Biri iltisak mı dedi?
İltisak Arapça kökenli bir kelime. Sözlüklere göre yapışık olmak anlamına geliyor. İçişleri Bakanlığı'nın en sık kullandığı sözlerden biri. Misal Bakan Soylu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İBB'de çalışanları terörle ilişkilendirirken kendisi veya yakınları terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı kişiler ifadesini düzenli olarak kullandı.
İş öyle bir noktaya geldi ki bir İBB çalışanının görümcesinin PKK'lı olduğu iddiası dahi AKP medyasının manşetlerine taşındı. Şaşmaz bir kural gibi en suçlular en adaletsizce bağıranlar arasından çıkıyor, yine öyle oldu. İçişleri Bakanlığı'nın iki numaralı ismi İsmail Çataklı. Bakan yardımcısı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü de Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü de ona bağlı. Hatta İçişleri Bakanlığı İstihbarat Değerlendirme Analiz ve Koordinasyon Merkezi'nin yani İDAKOM'un Soylu'dan sonraki üst amiri de İsmail Çataklı. Haliyle teröristlerle iltisaklı olanlara en hassasiyet göstermesi gereken isimlerden biri. Gelin görün ki CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ortaya çıkardı. Her sevmediğine terör iltisaklı diyen İçişleri Bakanı'nın yardımcısı İsmail Çataklı'nın ağabeyi Osman Çataklı da terör şüphelisi çıktı. Zira kendisi FETÖ'den firariydi. İsmail Çataklı ağabeyini gündeme getiren CHP'li Özgür Özel'e önce şöyle yanıt verdi. Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sen söyleyince baktım hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir. Özel işin peşini bırakmayınca Çataklı bir hafta sonra şöyle dedi. Yılbaşı iznine geldi, savcılığa ifadesini verdi. Oysa yanıt bekleyen sorular vardı. Osman Çataklı hakkındaki soruşturma kapsamında firariydi ve hakkında yakalama kararı vardı. Yani Türkiye'ye adım attığı anda gözaltına alınmalıydı. Sahi kanunun emri yerine getirildi mi? Yoksa gözaltı olmasın diye ağabey Çataklı Türkiye'ye adım atar atmaz sınırda mı ifadesi alındı? Keza ifadenin konusu neydi? Bildiklerimizi yazalım. Sümenaltı edilen ilişki. Bakan yardımcısının ağabeyi hakkındaki soruşturmanın birkaç farklı yönü vardı. Hatırlayın, FETÖ-Erdoğan kavgası başladıktan sonra örgüt lideri Fethullah Gülen, hükümetin hedefindeki Bank Asya'ya para yatırma çağrısı yapmıştı. Gülen'e destek verenler Bank Asya'da para biriktirmeye başladı. Bunun üzerine FETÖ soruşturmalarına Bank Asya kriteri geldi. Bank Asya hesapları incelenerek bu süreçte Gülen'in sözünü dinleyenlerin listesi oluşturuldu. İşte bu liste soruşturma dosyalarına girmesi sayesinde alenileşti. Peki o listede İsmail Çataklı'nın 1971 doğumlu ağabeyi Osman Çataklı var mı? Evet var. Baktığınızda o listedeki Bank Asya hesabında 592.453 liradan 824.518 liraya artış görünüyor. Emniyeti yöneten Soylu'da ve Çataklı'da bu liste elbette var. Yani hepsi bu işi başından beri biliyor. Lakin binlerce kişinin peşine sırf bu Bank Asya hesapları nedeniyle düşülürken Soylu'nun en yakını İsmail Çataklı'nın ağabeyi hakkındaki bu bilgi sümenaltı edildi. Ama iş sıradan bir İBB çalışanına gelince görümcesinin bağlantıları bile İçişleri'nin radarına girdi. Sadece bu kadar da değil, deneyimli gazeteci Tolga Şardan'ın yazısından öğrendik. Osman Çataklı'nın FETÖ ile iltisaklı bir şirketin ortağı olarak gözükmesi de hakkındaki FETÖ iddialarının ortaya çıkmasının diğer bir gerekçesi. Çataklı'nın Çankırı'da mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya 2004'te ortak olduğu bilgisi mevcut. Bu bağlamda söz konusu firmanın devletin kayıtlarındaki yeri ise FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenmiş, banka, finans, dernek, vakıf ve eğitim kurumları ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında yürütülen soruşturmalarda bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturması veya kovuşturması yürütülenlerin de aralarında bulunduğu kişi, kurum ve kuruluşlar listesinde yer alması. Diğer bir deyişle FETÖ ile iltisaklı olan bir işletmenin ortağı olması Osman Çataklı'yı FETÖ soruşturmalarında şüpheli konumuna getirmiş durumda. Dipnot https://t24.com.tr yazarlar. Yine Tolga Şardan 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden çok kısa süre sonra yapılan bir ihbarı da köşesine taşıdı. İddiaya göre Osman Çataklı fakir Fransız vatandaşları üzerinden şirketler açarak Fethullahçılar adına para transferleri yapıyordu. İhbarı yapan ve adını vermek istemeyen kişi de Fransa'da yaşıyordu. Gelin görün ki savcılık soruşturmayı davaya dönüştürmedi ve dosyayı 22 Ağustos 2017'de kapattı. Keza İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in baş danışmanı Turan Çömez de Osman Çataklı hakkındaki çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Halk TV'de Kayda Geçsin programına konuk olan Çömez şunları dedi. Osman Çataklı Fransa'da. Osman Çataklı'nın Paris'in kuzeyinde bir küçük ilçede evi var. Taahhüt işleri yapıyor, ev alım satım işleri yapıyor. Paris'te bir merkez var. Bu merkez büyük bir merkez ve burası aynı zamanda Afrika'da kurulmuş FETÖ okullarını koordine eden merkez. Fransızca konuşan ve Fransa'nın hakimiyetinde kalmış Mali'nin başkenti Bamako'da büyük, devasa FETÖ okulları var. Bu okulların kurucusu Osman Çataklı. Ağabeyi yüzünden İsmail Çataklı FETÖ'cü ilan edilemez elbette. En fazla konu ağabeyi olunca FETÖ'ye göz yumduğu söylenebilir. Yine de bir şey var ki bakan yardımcısı değil de İBB şirketinde garson olsa bakanlığın iltisak listesinde belki de İsmail Çataklı da olacaktı. Tam da bu süreçte Süleyman Soylu'nun yardımcısına nasıl sahip çıktığını da yazmasak olmaz. Soylu sosyal medya hesabından şunları söyledi. İsmail Çataklı helal rızıkla Anadolu'nun yetiştirdiği övünülecek bir devlet adamıdır. Tertemiz, lekesiz bir insandır. Terörle mücadele, göç, afat dahil birçok meselede gövdesini taşın altına koymuştur. Fedakarlığına, devlete ve millete sadakatine şahidim. Allah ondan razı olsun. Taze itiraflar. Halbuki FETÖ şüphelisi olan sadece ağabey değildi. Bakınız, Ömer Fatih Taze diye eski bir savcı var. Birçok kez rüşvet, irtikap soruşturması geçirmiş ve cezalandırılmış bir eski yargı mensubu. Kendisine sorsanız eski Fethullahçı olduğunu ve örgütten ayrıldığı için başının belaya girdiğini iddia ediyor. Gel zaman, git zaman. Ne zamanki Fethullahçılar sanık sandalyesine oturmaya başlıyor, bu eski savcı taze bir itirafçı oluyor. Öyle ki isim isim örgüt sohbetlerinde gördüğü devlet görevlilerini ifşa ediyor. Dahası söyledikleri üzerinden birçok isme FETÖ'den hapis cezası veriliyor. Şimdi o ifadelerden birini yazalım. Tarih 25 Mart 2019. Ömer Fatih Taze, Yargıtay'da sanık olan eski yargı mensuplarına dair yine tanık sandalyesinde. Bakın özetle neler diyor. Ben 1995 yılında hakim adayı olarak mesleğe başladım. Eğitim merkezine gittiğimde o dönem cemaat olarak bilinen yapıyla tanıştım. Eğitim merkezindeki arkadaşlar aracılığıyla bu yapıya dahil oldum. 2005 yılında bu yapıdan ayrıldım. Yapıdan ayrıldığım için o tarihten 2015 yılına kadar da çeşitli idari soruşturmalara tabi tutuldum. İlk olarak 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı makamına Hakkari ilinden bu yapıyı şikayet ettim. Çermik ilçesine ilk müfettiş geldi, isimsiz, imzasız olarak FETÖ tarafından gönderilen dilekçeler üzerine işleme başlanıldı. Hakkımda rüşvet almak suçundan Diyarbakır'a dava açıldı. Bu davadan beraat etmeme rağmen cemaatin Ankara'daki yapılanmasının sahte sunumu ile hakkımda menfaat şaiasından yer değiştirme cezası verildi ve meslek hayatım bitirildi. Çataklı için cemaatçidir dilekçesi. Bitmedi. Yargıtay'ın tanık olarak dikkate aldığı eski savcı Taze, bakın kimin ismini veriyor. İsmail Çataklı 2005 yılında Çermik'te geçirmiş olduğum soruşturmada cemaatle beraber aktif rol oynayarak bana yer değiştirme cezası verilmesini sağlayan kişidir. Ve bu kişi hakkında cemaatçidir şeklinde dilekçelerimde beyanlarım vardır. FETÖ mensubu olduğuna dair şüphelerimi belirttim. En hafifinden örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmesi nedeniyle bu kişinin yargılanması gerekir. Dilekçemde belirtmiş olduğum hususlardan dolayı İsmail Çataklı hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Şimdi dedik ya, İsmail Çataklı'yı Fethullahçılıkla suçlamıyoruz. Sadece şunu merak ediyoruz. Aynı tanık eski savcı Ömer Fatih Taze'nin iddialarıyla FETÖ'den ceza alanlar varken Çataklı neden istisna tutuldu? Sahi adalet hukukun üstünlüğü, suçun şahsiliği, lekelenmeme hakkı, kanun önünde eşitlik gibi evrensel değerler neden hep o bakan yardımcısına layık görülüyor? İşin esası soylu kendisine helal saydığını başkasına haram sayıyor. Dünyanın dengesi de orada bozuluyor.
16. ayrımın sonu. Sayfa 160.